Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Anthony Jackie'nin Reality is Plastic adlı kitabı, doğaçlama hipnozu ele alan, uygulama odaklı bir rehberdir. Kitap, sahne hipnozu, klinik hipnoterapi, mentalizm ya da ikna teknikleriyle bütünüyle özdeşleşmeyen ayrı bir çalışma alanı tanımlar. Jackie'nin amacı, hipnozu gizemli bir özel güç gibi sunmak değil, insanların dikkatinin, beklentilerinin, hayal gücünün ve sosyal etkileşimin deneyimi nasıl biçimlendirdiğini göstermektir. Bu nedenle eser, hem hipnoza yeni başlayanlara hem de sunum, terapi veya gösteri deneyimi olan uygulayıcılara seslenir. Merkezde, gündelik ve sosyal ortamlarda güvenli, açık ve sorumlu biçimde gerçekleştirilebilecek kısa hipnotik deneyimler vardır. Yazar, teknik tariflerin yanında hipnotistin tutumunu, katılımcı seçimini, telkinin dilini ve sınırların korunmasını da ele alır. Kitabın ana fikri, insanların yaşadığı gerçekliğin algısal açıdan değişebilir olduğudur. Ancak bu değişkenlik, sınırsız kontrol iddiası değil, dikkatle yönetilmesi gereken bir deneyim alanı olarak sunulur. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, doğaçlama hipnoz. Terapi ile sahne gösterisi arasındaki ayrı alan olarak ele alınıyor, kitabın en belirgin katkısı. Doğaçlama hipnozu kendi başına bir uygulama alanı olarak çerçevelemesidir. Jackie Nee bu yaklaşımı yalnızca klinik değişim çalışmasına ya da büyük sahne gösterilerine indirgemez. Bunun yerine uygun rıza ve koşullar sağlandığında sosyal ortamlarda kısa, görünür ve katılımcı deneyimler oluşturmayı hedefler. Bu ayrım önemlidir çünkü terapi bağlamında amaç genellikle kişinin belirli bir sorunuyla çalışmaktır. Sahne bağlamında ise geniş bir izleyici kitlesine yönelik yapılandırılmış eğlence öne çıkar. Doğaçlama hipnozda uygulayıcı, küçük bir grupta veya gündelik bir karşılaşmada dikkat, beklenti ve telkin üzerinden deneyler sunar. Kitap, bu alanın yalnızca dikkat çekici sonuçlardan ibaret olmadığını vurgular. Katılımcının gönüllülüğü, ortamın güvenliği ve uygulayıcının neyi yapıp neyi yapmayacağını bilmesi tekniğin kendisi kadar belirleyicidir. Böylece doğaçlama hipnoz, terapistlerin profesyonel sınırlarını terk etmeden gösterim yapabilmesine, gösteriyle ilgilenenlerin de daha sorumlu davranabilmesine imkan veren bir çerçeve kazanır. Jackie'nin yaklaşımı, hipnozu yalnızca kapalı bir uzmanlık odasına değil, bağlamı doğru kurulduğunda sıradan sosyal etkileşimlere de yerleştirir. İkinci olarak, gerçekliğin plastikliği, algı ve beklentinin deneyimi değiştirme kapasitesini anlatıyor, Reality is Plastic başlığı, kitabın temel savını taşır. Jackie, insanların yaşadığı gerçekliğin algısal boyutunun sabit olmadığını, dikkat ve beklenti değiştiğinde deneyimin de değişebileceğini anlatır. Buradaki plastik sözcüğü, dış dünyanın kurallarının ortadan kalktığı anlamına gelmez. Daha çok ağrı, ağırlık, hareket, görünürlük, hatırlama veya bedensel duyum gibi öznel yaşantıların telkinle farklı hissedilebilmesine işaret eder. Kitapta ilgi uyandıran bazı gösterimlerin, örneğin bir elin masaya yapışmış gibi hissedilmesi veya kolun kendiliğinden yükselmesi, bu çerçevede anlaşılması gerekir. Uygulayıcı fiziksel yasaları askıya almaz. Katılımcının dikkatini belli bir deneyime yönlendirir, o deneyim için inandırıcı bir bağlam kurar ve verilen telkini denemeye açık olmasını sağlar. Bu bakış, hipnoz hakkındaki ya tamamen mistik ya da tamamen hileci açıklamaları yetersiz bulur. Jackie için önemli olan kişinin neyi gerçek olarak deneyimlediğidir. Bu yaklaşım, uygulayıcıya daha dikkatli bir dil kullanma sorumluluğu da yükler. Çünkü telkin, yalnızca eğlenceli bir etki üretmez, katılımcının o anki duygu ve beden algısını da biçimlendirebilir. Kitap, bu nedenle şaşırtıcı fenomenleri anlayışlı ve kontrollü bir etkileşim içinde değerlendirmeyi önerir. Üçüncü olarak, hipnotistin kimliği. Teknik ezberinden önce gelen bir uygulama koşulu olarak görülüyor, Jackie'nin sık vurgulanan ve The Hypnotist yaklaşımı. Hipnoz uygulamasında yalnızca doğru cümleleri ezberlemenin yeterli olmadığını anlatır. Bir uygulayıcının kendi rolünü nasıl gördüğü, katılımcının da durumu nasıl yorumlayacağını etkiler. Kararsız, özür dileyen veya sürekli onay arayan bir tavır, telkinin kurulacağı sosyal çerçeveyi zayıflatabilir. Buna karşılık, sakin, açık ve sorumluluk sahibi bir duruş, katılımcının dikkatini daha rahat biçimde deneyime yöneltmesine yardımcı olabilir. Bu fikir, otoriter veya buyurgan davranmayı savunmaz. Kitabın bağlamında hipnotist olmak, kişinin sınırları bilmesi, ne sunduğunu anlaşılır biçimde açıklaması ve katılımcıyla işbirliği kurmasıdır. Yazar ayrıca okuyucunun hipnoza dair kendi önyargılarını incelemesini teşvik eder. Hipnozu kontrol kaybı, gizli ikna ya da doğuştan gelen özel bir yetenek olarak görmek, uygulama biçimini doğrudan etkileyebilir. Jacquin bu inançların yerine gözlenebilir etkileşimlere dayanan daha işlevsel bir tutum koymaya çalışır. Uygulayıcının sesi, zamanlaması, beden dili ve yönergelerindeki açıklık bu tutumun görünür parçalarıdır. Dolayısıyla kitap, hipnotik fenomenleri yalnızca katılımcının yatkınlığıyla açıklamaz. Hipnotistin kendine güveniyle etik öz denetimi arasındaki dengenin uygulamanın niteliğinde belirleyici olduğunu gösterir. Dördüncü olarak, telkin. Dikkat yönetimi ve eleştirel değerlendirme fikri tekniklerin işleyişini açıklıyor. Kitap, hipnozun işleyişini tek bir gizli mekanizmaya bağlamak yerine, telkinin ve dikkatin pratik etkilerine odaklanır. Hipnoz literatüründe sık geçen eleştirel değerlendirmeyi aşma fikrine de değinir. Bu ifade, kişinin mantığını tamamen kaybetmesi anlamında ele alınmamalıdır. Daha uygun bir yorumla, katılımcının o anda alışılmış kuşkucu değerlendirmeyi bir süreliğine geri plana alması ve önerilen deneyimi denemeye yönelmesidir. Jacquin'in doğaçlama uygulamalarındaki dil, bu nedenle kısa, somut ve duyusal çağrışımı güçlü yönergelerden yararlanır. Bir kişinin elindeki ağırlığı, sıcaklığı veya hareketsizliği fark etmesi istendiğinde dikkat belirli bir bedensel veriye toplanır. Sonraki telkin, bu farkındalığı bir deneyime dönüştürür. Başarılı bir uygulama için zamanlama da gereklidir. Katılımcının verdiği küçük tepkileri fark etmek, onları uygun biçimde çerçevelemek ve gereksiz açıklamalarla akışı bozmamak önem taşır. Kitap bu yönüyle hipnozu sadece bir başlangıç tekniği veya ani bir indüksiyon olarak görmez. İndüksiyon, daha geniş bir iletişim ve deneyim tasarımının parçasıdır. Okuyucu etkili telkinin gösterişli sözcüklerden çok gözlem, açıklık ve katılımcının anlık tepkilerine uyum sağlama becerisine dayandığını kavrar. Son olarak, 17 ilke katılımcı güvenliği ve mesleki sınırlar için davranış çerçevesi sunuyor. Reality is plastic. Uygulama becerilerini etik sorumluluktan ayırmayan bir kitaptır. Eserde yer verilen hipnozun 17 emri, uygulayıcının davranışını yönlendiren bir tür çalışma kodu işlevi görür. Bu çerçevenin önemi, doğaçlama ortamların öngörülemez olmasından kaynaklanır. Bir partide, küçük bir etkinlikte veya gündelik bir sohbet içinde yapılan uygulamada, herkes aynı derecede istekli, rahat veya uygun durumda olmayabilir. Bu yüzden katılımcı seçimi, açık rıza, beklentilerin yönetimi ve güvenli biçimde sonlandırma, dikkat çekici bir fenomen üretmekten önce gelir. Jacquin'in yaklaşımında uygulayıcı, kişiyi zor durumda bırakacak, utandıracak veya korkutacak sonuçları bir başarı ölçütü olarak görmemelidir. Ayrıca hipnozun terapi yerine geçmediği durumları ayırt etmek gerekir.
Kısa bir doğaçlama gösterim, kişinin karmaşık psikolojik güçlüklerini çözme vaadi taşımaz.
Bu ayrım, hem katılımcıyı korur hem de uygulayıcının yetki sınırlarını netleştirir. Kitabın güvenliğe verdiği yer, onu yalnızca fenomen listeleri sunan kaynaklardan ayırır. Teknikler, insan ilişkilerinden bağımsız araçlar değildir. Hertelkin, belirli bir bağlamda, belirli bir kişiyle ve belirli sonuçlar doğurabilecek biçimde kullanılır. Jacquin, becerinin olgunlukla birleşmesi gerektiğini hatırlatır. Sonuç olarak, reality is plastic, hipnoza merak duyan başlangıç düzeyindeki okuyucular, gösteri ve sunum becerilerini geliştirmek isteyenler, ayrıca hipnozun sosyal kullanımını daha dikkatli anlamak isteyen uygulayıcılar için uygundur. Kitap, klinik destek arayan kişilere doğrudan bir tedavi kılavuzu sunma iddiasında değildir. Bunun yerine telkinin nasıl kurulduğunu, dikkat ve beklentinin deneyimi nasıl etkilediğini, kısa uygulamaların hangi koşullarda sorumlu biçimde yapılabileceğini açıklar. Okuyucu açısından pratik fayda, bazı hipnotik fenomenlerin ardındaki iletişimsel yapıyı görmek ve bunları daha sistemli değerlendirmektir. Entelektüel fayda ise hipnozu gizem, baskın irade veya basit numara kalıplarının dışına çıkararak insan algısının esnekliği üzerinden düşünmektir. Benzer kitapların bir bölümü sahne etkilerine, bir bölümü de terapi protokollerine yoğunlaşır. Jacquin'in eseri ise bu iki alan arasında kalan doğaçlama hipnozu özellikle sahiplenir. Katılımcı yönetimi, bağlam kurma, uygulayıcı tavrı ve etik sınırlar üzerine verdiği önem. Bu konumun temel farkıdır. Ayrıca teknik açıklamaları, hipnotistin kimliği ve sorumluluğuyla birlikte ele alması, kitabı yalnızca uygulanacak yöntemlerin listesi olmaktan çıkarır. Görsel destekli basılı sürüm, adımları takip etmek isteyenler için sesli sürümden daha işlevsel olabilir. Sonuç olarak eser, hızlı ve kesin güç vaatleri yerine, dikkatli gözlem, işbirliği ve ölçülü uygulama üzerine kurulu gerçekçi bir doğaçlama hipnoz yaklaşımı sunar. Destek olmak isterseniz Anthony Jackin kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.